Ayrım 12, Vulcan'ın yaratılışı, Jack de Brule, sayfa 102. Saat 11 civarında Mercer'ın ev ofis telefonu çaldı. Cevap vermek için kıpırdamadı. Birkaç saniye sonra telefon hattına bağlı fax pırpır etmeye başladı. Nihayet durduğunda Mercer izin isteyerek makinenin tepsisinde duran bir düzine sayfayı aldı. Bakışları ilk sayfaya yapışmış halde ağır adımlarla bara döndü. Her sayfayı bitirdiğinde Tish'e uzatıyordu. 20 dakika okudular. Mercer zaman zaman bazı bilgiler karşısında homurdandı. Tish nefesini tuttu. Raporun sonundaki soruyu anlamadım. Dave'le benim aramda saçma sorular düellosu yıllar önceye dayanır. Beni sorularıyla hayli şaşırttığını itiraf etmeliyim. Tish soruyu yüksek sesle okudu. Amoco Cadizo'nun kaptanı kimdi? Bu gemiyi hiç duymadım. 78 Mart'ında English Channel'da karaya oturan ve tamamen dolu çok büyük bir tankerdi. Kaptanının adını hatırlayamazsam Allah benim cezamı versin. Tish ona tuhaf tuhaf bakıp konuyu değiştirdi. Bu bilgilerle ne yapacaksın? Henüz emin değilim. Mercer bir bira daha açtı. Gemisi Tish'i kurtarmış olan Ocean Freight and Cargo adlı şirketin merkezi New York'taydı. Ama şirketin parası bir zamanlar KGB'nin paravan şirketi olduğundan kuşkulanılan, şirket tarafından yönetilen bir Finlandiya konsorsiyumunca sağlanıyordu. David Solman'ın değerlendirmesi Air America'dan daha kurnaz oldukları yönündeydi. Gemileri genellikle Pasifik'te seyrediyor, belirlenen limanlara oldukça sıradan yükler taşıyordu. Solman, OF&C'nin August Rose'un tüm sözleşmelerine kurnazca bir madde, bunlar onun kendi kelimeleriydi, eklettiğini fark etmişti. Bu madde 150 metre uzunluğundaki soğutucu özelliğine sahip geminin kargo yüklenmemiş olduğu takdirde yalnızca 12 saat önceden haber verilmek koşuluyla kontratı iptal etmesine izin veriyordu. Deniz hukukuyla iç içe olduğu onca sene Solman kesinlikle böyle bir şarta rastlamamıştı ve amacını tahmin bile edemiyordu. OF&C, 1989'dan beri bu maddeyi hatırlatarak birkaç kez Birleşik Devletler'de August Rose'a kargo yüklemeyi reddetmişti. Solman bu maddenin garip olsa da yasalara aykırı olmadığı sonucuna varmıştı. Makinelerde yaşanan sorunlar nedeniyle rüzgarı başa alarak durmuş olan geminin şu andaki konumu Hawaii'nin kuzeyiydi. Solman'ın kaynakları geminin 15 saat içinde hareket edeceğini ve şirketin bozulan tekneleri için dışarıdan yardım istemediğini belirtmişti. Taşıdığı ve Seattle'da boşaltılması planlanan sığır etlerinden ibaret yükü de şu anda Likes Brothers'ın gemisine yükleniyordu. Mercer'ın UAI'nin batan gemisi Ocean Seeker'la aynı sularda batan gemiler hakkında bilgi istemesi Pandora'nın kutusunu aralamıştı. Batma vakalarında 1970'lerden bu yana bir azalma görülse de son 50 yılda o bölgede batan gemilerin sayısı 40'ın altında değildi. Mercer batanların sayılarının azalmasını hava durumunun izlenmesine olanak veren teknolojiye bağladı. Kayıp gemilerin çoğunluğu kiralık balıkçı tekneleri, eğlence gemileri ya da günlük teknelerdi. Mercer siyah mürekkepli bir dolma kalemle dikkate değer istisnaları işaretledi. Ocean Seeker, UAI araştırma gemisi bu sene Haziran'da. Bir kişi kurtuldu. Oshabi Maru, Japon troll teknesi Aralık 1990, kurtulan yok. Felipe Santos, Şili meteoroloji gemisi Nisan 1982, kurtulan yok. Western Passage, kablo döşeme gemisine dönüştürülmüş Amerikan şilebi Mayıs 1977, kurtulan yok. Curie, Fransız okyanus araştırma gemisi Ekim 1975, kurtulan yok. Colombo Princess, Sri Lanka konteyner gemisi Mart 1972, kurtulan 32 kişi. Baltimore, Amerikan tankeri Şubat 1968, kurtulan 24 kişi. Baltimore'un 1968'de kaybedilmesiyle Grandam Phoenix adındaki maden cevheri şilebinin 1954'te batması arasında Hawaii'nin kuzeyinde batan büyük gemi olmamıştı. 1954'te büyük gemilerin batmalarını 2. Dünya Savaşı'na bağlamak mümkündü. T. müthiş, ben de ne yapacağımı bilmiyorum diye ekledi. Pekala, eğer seni kurtaran geminin bir şekilde KGB ile bağlantısı varsa, bu senin kurtarılırken neden Rusça konuşmalar duyduğunu açıklar. Mercer sayfaları bir kez daha gözden geçirirken Grandin Phoenix'in içindeki herkesle birlikte battığına dikkat ederek sürekli olarak batan gemilerin listesinin bulunduğu sayfaya dönüyordu. Bir şey vardı. Tanrım! Tish, ne oldu dedi. Mercer yüksek sesle konuştuğunun farkında değildi. Ofisime gitmem gerekiyor. Ne için? Sezgisel bir şey. Mercer telefona uzandı, numaraları tuşlamasından bir saniye sonra Harry White'ın uykulu sesi kulağını tırmaladı. Alo. Harry, ben Mercer. Bir arkadaşıma göz kulak olman için sana burada ihtiyacım var. Hayır, misafir getirme. Ve evet, hala biraz Jack Daniels'ın var. Tamam, birazdan görüşürüz. Mercer telefonu kapatıp Tish'e döndü. Birkaç dakika içinde bir arkadaşım burada olacak. Senin burada onunla kalmanı istiyorum. Henüz dışarıda güvende olacağına inanmıyorum. Daha fazla bilgi edinene kadar olmaz. Tish'in gözlerinde yalvaran bir bakış vardı. Mercer onun daha fazla güvence mi, daha fazla bilgi mi istediğini anlayamadı. Ben birkaç saate kadar dönerim. Eğer şüphelerim doğruysa bu olayı bu gece aydınlığa kavuştururuz. Sen de yarın sabah eve giden uçakta olursun. Ayrıca Harry benden daha eğlenceli bir arkadaştır. 10 dakika sonra kapının zili çaldı ve Harry içeri girdi. Rekreasyon odasına girdiğinde ağzından birkaç milimetre kalmış filtresiz bir sigara sarkıyordu. Tanrım, Mercer, beni davet etmene şaşırmamalı. Bu kız kendi isteğiyle burada olamayacak kadar güzel. Onu kaçırmış olmalısın. Doğrusunu istersen kaçırdım. Tish Talbot, bu zavallı yaratık Harry White. Harry, Tish. Harry bir eliyle saçlarını düzeltti. 20 yaş daha genç olsaydım bile baban olacak kadar yaşlı olurdum. Ama yine de tanıştığımıza memnun oldum. Mercer Tish'in hemen etkilendiğini görebiliyordu. Bu yaşlı zamparada hala bir şeyler vardı. O burada değilken Tish emin ellerde olacaktı. Ben bir ya da iki saate kadar dönerim. Harry acele etme diye cevap verdi. Ben bütün gün boşum. Ayrıca bu güzel hanımefendinin iyi bir refakatçi için sabırsızlandığından da eminim. Harry, sen bir mükemmellik abidesisin. Tish, uzun kalmayacağım. Ona cesaret vermemeye çalış. Kalbinden rahatsız, anlarsın ya. Harry, bizi yalnız bırak diye bağırdı ve Tish'in gözlerinin içine bakmak için döndü. Mercer ön kapıda arkasından kapanmadan Tish'in yüksek sesle kahkaha attığını duydu. Mercer'ın dış ofise girdiğini gören Jennifer Woodridge başını kaldırıp şaşkınlıkla baktı. Dünden beri neredeydin? Uzun bir öğle yemeğine çıktım ve zaman kavramını unuttum, Jen. Tamam, aynı şeyi bir daha yaptığında bana önceden haber ver de seni koruyabileyim. Richard deli gibi sana ulaşmaya çalışıyordu. Mistik bir algılama yaşanmışçasına telefon çaldı. Arayan Mercer'ın dırdırcı şişman patronu, B.D. Jack'ın başkan yardımcısı Richard Harris Howell'dı.
Doktor Mercer, seni hemen ofisimde görmek istiyorum. Önümde tartışmamız gereken bir seyahat makbuzları listesi duruyor.
Howell şimdi bir bilim adamından ziyade bir muhasebeciydi.
Görünüşe bakılırsa Güney Afrika seyahatinde devletin parasını kötüye kullanmışsın.
Howell bir dakika daha aynı şekilde konuşmasını sürdürürken Mercer ağızı kulağından uzaklaştırdı.
Haklısın Rich.
Mercer Howell'ın bu lakaptan nefret ettiğini biliyordu.
Dinle, burada halletmem gereken bazı şeyler var. 10 dakika sonra odanda olurum.
Mercer herhangi bir sızlanmaya meydan vermemek için telefonu kapattı. Paytak adımlarla hemen buraya geleceğinden adım gibi eminim. Ona tuvalete gittiğimi söyle.
Aslında nereye gidiyorsun?
Mercer Jen'in masasının köşesine oturup alaycı bir ciddi ses tonuyla konuştu.
Seni bu işe bulaştıramam Jen. Ya Howell işkenceye başvurursa?
Jen kıkırdadı.
Bu kara kurbağası gider gitmez günün geri kalan kısmında izinlisin. Bir hafta izin kullan. Ben buraya pek uğrayacağımı sanmıyorum.
Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
Howell'ı benden uzak tut yeter.
Mercer içerideki ofiste duran evrak çantasını kapıp B.D. Jack binasının kapsamlı veri arşivlerinin bulunduğu bodrum katına indi. B.D. Jack'ın arşiv şefi Chuck Lowry ile tanışmamış olan Mercer onunla ilgili pek çok şey duymuştu. Vietnam Savaşı'nda çarpışmış olan kişilerin çoğu bu askeri görevin kendilerini derinden değiştirdiğinde hemfikirdiler. B.D. Jack'takiler Vietnam'da iki defa görev yapmasının Chuck Lowry'yi biraz daha akıllı bir adama dönüştürdüğünü düşünüyorlardı. Ancak hayal gücünün uzandığı noktaya göre bile Lowry normal sayılmazdı. 800 dolarlık spor ceketinin altına paramparça olmuş kot giyiyordu. Yüzü kusursuz biçimde düzeltilmiş, sakalının arkasında gizliyken saçları darmadağınık bir karmaşaydı. İri burnunun üzerine tünemiş siyah gözlüklerinde cam yoktu ve bir kamyon şoförü kadar feci küfretmesine karşın kelime dağarcığı çok zengindi. Mercer B.D. Jack arşivinin bilgisayar odasına girdiğinde Lowry elinde beş para etmez bir aşk romanıyla masasında oturuyordu. Telefonun yanında duran pirinç plakette "Gizlemekten kaçının" yazıyordu. Lowry kapağı gösterişli kitabı kaldırarak "buna dün aldım" dedi. "Bir paket prezervatif ve ekonomik boy vazelinle birlikte." Kasiyer gözünü bile kırpmadı. Zaman insanlar arasında var olan gerçekten olağan dışı ilgisizliği daha da körükledi. Ama bu kitap güzel. Kitabın yazarı olan kadının, kadın kahramanın göğüslerini yumuşak, erkek kahramanın bedeninin de erkek çeteriyle pırıl pırıl parladığını sürekli olarak yineleyip durmasının dışında. "Bir kere daha tekrarlarsa onu bulup keseceğim. Sen de kimsin?"
"Philip Mercer, geçici danışman."
"Ah, Jen Woodridge seninle çalışıyor.
Onu tanıyor musun?"
"Sadece muhtemel bir kurban."
Mercer Lowry'nin şaka yapmış olmasını diledi.
"Sen Howell'ın taşaklarını sıkan herifsin değil mi?"
"Sadece ikimizin pek anlaşamadığımızı söyleyelim."
"Buraya ilk adım attığından beri onun yaşadığı bir sorun bu. Diğerleriyle iyi geçinmiyor. Üstelik kıç yalamaktan ötürü ağzının etrafını kuşatan, kalıcı bir bok halkasıyla dolaşan can sıkıcı bir amatör. Seni benim dantevari kuytu göşeme getiren nedir?"
Mercer Lowry'nin söylediklerinin ancak dörtte birini anlayabildiği gerçeğini bir kenara bıraktı. Hawaii'nin 1954 yılı Mayıs ayındaki sismik raporlarına bakmam lazım.
"Biraz geniş kapsamlı bir talep ama bir iyilik yapabilirim. Yarın tekrar gel, istediğin her şeyi bulacağım."
"Kusura bakma Chuck, bekleyemez. Howell beni yakından izlediği için buradan bir an önce çıkmak zorundayım."
"Bu araştırma bir şekilde o aşağılık herifin canını sıkacak mı?"
"Sadece genel anlamda. Benim onunla olan sözleşmemde kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyebilirim."
"Yeterince iyi. Bu taraftan gel."
Lowry iskemlesinden atladı ve Lon Chaney'nin Igor tiplemesinin mükemmel bir taklidini yapıp ayaklarını sürüyerek arka odaya gitti. Ana veri işlem birimine bağlı bir bilgisayarın karşısına oturdu, klavyenin altındaki çekmeceden kalın veri referans defterini çıkardı. Islıkla Gilligan's Island'ı melodisini çalarak yavaş hareketlerle sayfaları karıştırdı. Defteri bir kenara bırakıp klavyenin tuşlarını dövmeye başlayana kadar aradan birkaç dakika geçti.
"Ben Pianissimo yerine daima Fortissimo yazarım. Lanet olası makine burada maestronun kim olduğunu anlasın."
Mercer Lowry'nin maskaralıkları karşısında sırıtmaktan alamadı kendisini. Tuşlarına vurulan bilgisayarın vızıldaması, cıvıldaması ve biplemeleri arasında geçen birkaç dakikanın sonunda Lowry iskemdesini iterek bilgisayarın başından uzaklaştı.
"İşte Mayıs 1954, Hawaii adalarının sismik kayıtları. Ne bok yemeye bunları istediğini hiç anlayamadım. Ben artık sarışın orospu ve onun kahramanı zorlu sert adama dönüyorum."
Lowry odadan çıktı ve Mercer onun yerine oturdu. Hawaii ve çevresindeki muazzam volkanik faaliyetlerden ötürü tek bir ayın raporlarının bile özümsenmesi günlerce sürerdi. Fakat Mercer'ın aklında belli bir tarih vardı. 20 dakika sonra Mercer bilgisayarı kapatıp Lowry'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti. Lowry'nin cevabı aşk romanından bir alıntıydı.
"Zorlu onun korsesini genç etinden yırtarcasına çıkarıp yumuşak göğüslerini korsan tayfasına gösterdi."
Lowry başını kaldırdı.
"Bu kaltak yazar ölecek." Mercer kıkır kıkır gülerek arşivin kapısını kapattı, doğrudan caddeye çıkan merdivene yöneldi. Jaguar ya da ondan geri kalanlar hala gözetim altında olduğu için eve dönerken taksiye binmek zorundaydı. Tish'le Harry evde değillerdi ve rekreasyon odasındaki televizyon ekranına selotape'le yapıştırılan not Tiny'nin barına gittiklerini belirtiyordu. Mercer bir an sinirden deliye dönse de Tish'in orada da evdeki kadar güvende olacağını kavradı. Tiny de onlara katılmadan önce bir planın başlangıcı olmasını umduğu şeyi organize etmek üzere New York'u aramak zorundaydı. Ocean Freight and Cargo, KGB ya da bütün bu olayların arkasında her kim varsa Mercer'ı da bu kavgaya dahil etmişti. İyiliğe karşılık vermenin zamanı gelmişti artık. Beyaz Saray. Dick Hanna Oval Ofis'e girdiğinde adamımızın adı Mercer, Dr. Philip Mercer diye açıkladı. CIA'nin geçici başkanı geç bile kaldı dedi, iki adam birbirlerinden hiç hoşlanmazlardı. Birleşik Devletler tarihinde Genelkurmay heyetinin başkanlığına getirilen ikinci Afrikalı Amerikalı olan ve olası siyasi amaçları konusunda hiç de çekingen davranmayan Amiral Thomas C. Morrison da başkanın ofisindeydi. Başkan o kim Dick diye sordu. Halen BD Jack'ta çalışan bir madencilik uzmanı. Mercer'ın kimliğinin saptanmasının bu kadar uzun sürmesinin sebebi bir polis arkadaşının Jaguar'ını Anacostia'daki ikincil bir otoparka çektirmiş olması. Eğer bu işe fazladan adam vermeseydik onu kesinlikle bulamazdık. Henna oturdu. Kadının onunla olduğunu yalnızca tahmin edebiliyorum. Başkan etrafında oturan adamlardan çok kendisine sorarmış gibi ''Neden bu isim bana tanıdık geliyor?'' dedi. Barnes ''Efendim'' diye konuştu. Körfez Savaşı'dan hemen önce CIA tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda yer almıştı. Benden önceki başkanın verdiği briefinglerden birinde adının geçtiğinden eminim. ''Evet doğru, ben o dönemde Senato Askeri Hizmetler Komitesi'ndeydim.'' Evet efendim, Doktor Mercer Irak'ta küçük çaplı delta gücü askerlerinden oluşan küçük bir time eşlik etmişti. Uluslararası Atom Enerji Kurumu Irakların herhangi bir yabancı kaynaktan uranyum almadıklarını doğrulamıştı. Ama biz Musul yakınlarında çıkarılan uranyum cevherinin plütonyum 239'a karıştırılabilecek kadar saf olup olmadığını öğrenmeye mecburduk. Mercer'ın ekibinin getirdiği bilgiler birliklerimizin nükleer bir tehlikeye maruz kalmayacaklarını doğruladı. Çöl fırtınası operasyonunu başlatmadan önce başkan Bush'a gereken son bilgiydi bu. Başkan hatırladığım kadarıyla o görev sırasında bazı kayıplar verilmişti diye bir yorumda bulundu. Evet verilmişti. Mayın döşenmiş bir mevzide kurulan pusu neticesinde 4 komando ölmüştü. Daha sonra verilen briefingde Dr. Mercer'ın kalan gücün komutasını üstlendiğini ve onları sağ salim Irak'tan çıkarttığını öğrendik. Başkan yetenekli bir adama benziyor diyerek düşüncesini belirtti. Öyle ama Tish Talbot'u neden kaçırdı ve bu süreçte aralarında Talbot'u korumak üzere gönderilmiş iki FBI ajanının da bulunduğu yarım düzine adamı neden öldürdüğü sorularının yanıtlarını hala öğrenemedik. Henna benim adamlarımı o öldürmedi diye homurdandı. Hastane odasında ölü olarak bulunan adamın parmaklarının altında kan vardı. Kan benim koridorda nöbet bekleyen adamlarımın kanlarıyla uyuştu. Amiral Morrison o halde hastane odasındaki adam kimdi diye sordu. Henna dosyalarımızda kayıtlı değil ancak Interpol ellerinde onun tarifine uyan bir eşleşme olduğunu düşünüyor. Ayrıca caddede ve metroda bulunan cesetlerin kimliklerini de saptayabilirler. Bir iki saat içinde öğreneceğim. Kafa derisi sinirinden kızarmış olan Barnes suratını ekşiterek hala elimizde bir sebep yok beyler dedi. Henna Mercer yakında gözaltına alınır diye kestirip attı. Ofisindeyken onu elimizden kıl payı kaçırdık ama 10 dakika önce Arlington'daki evinin etrafına ajanlarımı yerleştirdim. Onu yakaladığımızda sebebi de öğreneceğiz. Ah bir şey daha var. UOI'ye bu sabah Miami'deki bir hukuk bürosundan bir fatura gelmiş. Philip Mercer'ın evine fakslanan bir bilgi için. Başkan ne bilgisiymiş diye sordu. Bilmiyoruz efendim. Bilgiyi dolaylı olarak hukuk bürosundan aldık. Dosyalarının incelenmesi için şu anda acilen mahkeme emri çıkartılıyor. Bugün geç saatlerde Mercer'ın ne istediğini öğrenmiş oluruz. Doktor Mercer'ın şimdiye kadar bizlerden çok daha zekice davranmış olduğunu söyleyebilirim. Başkanın yumuşak bir sesle konuşmuş olması onun öfkesini kontrol etmeye çalıştığının işaretiydi.
Ve eğer Doktor Talbot onun yanındaysa muhtemelen bizlerden daha becerikli ellerdedir. Mercer şu ana dek onun hayatını en az bir kere kurtardı ve onu yakalamak için gösterdiğimiz yoğun çabadan kurtulmayı başardı. Şimdi de kendi soruşturmasını kendisi yapmaya başladı. Bu da onun bizden daha iyi bir bakış açısına sahip olduğunun göstergesi, haklı mıyım?
Başkanın suçlamaları sessizlikle karşılandı.
Doktor Mercer bulunduğunda doğruca bana getireceksiniz. Herhangi bir resmi suçlamada bulunulmayacak. Belki Pasifik'te olanlara o daha fazla ışık tutabilir. Ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı?
Amiral Morrison, dünkü briefingimizden itibaren Pasifik filomuzu her an hazır olmaları için alarma geçirdim. İki grup uçak gemisi Coral Sea'den Hawaii'ye gidiyor. Kitty Hawk amfibik taarruz gemisi Inchon'la birlikte yerinde ve ateşe hazır. Her iki gemi ve onların destek gemileri de Hawaii'nin 450 kilometre güneyindeler dedi.
Bunlara gerek olup olmadığını bilmiyorum ama ateş gücünün teyakkuzlu olması iyi.
Başkan elleriyle şakaklarını ovuşturdu.
Baylar, şu anda çözüm olmayan bir bilmeceyle karşı karşıyayız. Eğer Ocean Seeker'ın batmasında Ohnishi'nin parmağı varsa, Doktor Talbot ona karşı kullanılabilecek herhangi bir delili sağlayacak yegane kişidir. Onun ne bildiğini öğrenmek zorundayız. O zamana kadar iki kere ortaya çıkan ancak görünmeyen fakat görünecek olan düşmana karşı kör adam blöfünü oynayacağız. Hepsi bu.
Başkan Dick Hanna'dan kalmasını isteyip Bans'la Morrison'ı gönderdi.
Bütün bu olaylar sınırlarımız dahilinde meydana geldiği için komuta sende. Hemen fikrini öğrenmek istiyorum.
Hanna biraz düşündükten sonra doğruyu söyledi.
Bilmiyorum.
Başkan bu açıklamanın birkaç saniye havada kalmasına izin verdi.
Birkaç gün önce aldığımız o mektup her hafta bize gönderilen yüzlerce tuhaf mektuptan farklı değildi. Ocean Seeker batana kadar değildi. Sonra dikkate alıp sorgulamaya başladık. İki gün sonra da gemi kazasından sağ olarak kurtulan tek kişi vatansever olduğunu zannettiğim biri tarafından kaçırıldı. Adam şehrin bir ucundan öbür ucuna arkasında cesetlerden oluşan bir iz bırakıyor. Miami'den denizcilikle ilgili bazı bilgiler istiyor. B.D. Jack arşivlerinden Hawaii'nin 1954 yılı Mayıs ayına ait sismik kayıtlarını talep ediyor. Lütfen bana sormayın. En iyi adamların bile böyle bir şeyi çözmenin yakınından dahi geçemezler. Mercer'ın bir şeyin peşinde olduğuna dair en ufak bir kuşkum yok. Ama neden? Bu işe niye bulaştı?
Onu harekete geçiren sebep intikam olabilir. UOI'nin Ocean Seeker'daki araştırma ekibine katılması istenmiş ama o ülke dışındaymış. Paul Barnes'tan Irak'taki görev öncesinde onun geçmişine yönelik olarak yapılan araştırmaları istedim. Belki oradan işe yarar bir şey çıkabilir.
Ya Takahiro Ohnishi'nin gönderdiği mektup?
Bugün gazetelere bakarsanız komşularıyla ne kadar birlikte yaşamış olsalar da sanki dünya üzerindeki tüm küçük etnik gruplar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Afrika'da, Avrupa'da, hatta Asya'da. Kim bizim duyarsız davrandığımızı söyleyebilir? Hawaii'de yaşayanların çoğu Avrupa ülkelerini görmemiş bir Japon soyundan geliyor. Belki de onları batılı fikirlerle yönetmeye hakkımız yoktur, bilemiyorum.
Dick, sen neden bahsettiğinin farkında mısın?
Farkındayım Bay Başkan. Hoşlanmasam da ne söylediğimi biliyorum. Daha önce sadece bir kez bir başkanın karşı karşıya kalmış olduğu bir durumla yüz yüze olabilirsiniz. Hanna gitmek üzere ayağa kalktı.
Ama o durum 5 sene süren bir savaşın başlamasına yol açtı ve Amerika'nın tarihinde yaşanmış bütün savaşlarda verilenden daha fazla ölüme neden oldu. Lincoln bir kahraman oldu ama bunun nedeni onun şehit olmuş olması olabilir.
12. ayrımın sonu. Sayfa 112.